İç İsyanlar, İhanetin İç ve Dış Güçleri, 2. yazı. Nutuk okuyanlar şunu bilirler ki her sayfası ayrıntılarla doludur. Neden? Bir vatandaş okuması yaparak diyebiliriz ki bunun tek nedeni var. Atatürk, Türk milletine ve özellikle de Türk gençliğine Cumhuriyet'in hangi bedeller ödenerek kazanıldığını adeta bir vasiyet olarak bırakmak istedi. Kim kimdir, ne yapmıştır, olaylar nasıl gelişmiştir hepsi bilinsin istedi. Hem hesap sordu hem hesap verdi. Yıkıcı ve hain iç ayaklanmaları aktarmaya çalıştığım ilk yazımda 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan meclisin sadece 6 gün sonra Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkardığını paylaşmıştım. Atatürk'ün nutukta kudurmuşçasına saldırırlar diye nitelediği bu iç ayaklanmalar sürmektedir. Bunlardan biri Bolu, Düzce, Adapazarı ve İzmit olaylarındaki ayaklanmalıdır. 3 ay boyunca devam eden ayaklanma Haziran 1920'de son bulsa da Temmuz sonunda tekrarlanır. Ancak ayaklananlar bozguna uğrar ve elebaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanunlarına göre cezalandırılır. Halifelik ordusunun Bolu yakınlarında bulunan bölümü de çökertilir. Burada Atatürk, halifelik ordusunun başındakileri ismen sayar ve sonlarının öbür başların sonuyla aynı olduğunu vurgular. Halifelik ordusu İzmit'ten İstanbul'a kaçmak zorunda bırakılır. Nutuk'tan devam edelim. Atatürk: Efendiler, memleketin kuzeybatı bölgesinde asilerle uğraşırken memleketin ortasında Yenihan, Yozgat ve Boğazlayan dolaylarında da ayaklanmalar başlıyor. Bu ayaklanma olayları da anlatılmaya değer diyerek açıklamalarını sürdürür. Tarih 14 Mayıs 1920'dir. Postacı Nazım ve Çerkez Kara Mustafa adındaki kişiler yanlarındaki 30-40 kişiyle Yenihan'a bağlı Kaman köyünde ayaklanırlar. Bu ayaklanma artan bir sertlikle yayılır. Bir gece Çamlıbel'de bulunan bir birliğimizi basarak tutsak ettiler der Atatürk. Mayıs sonunda da Tokat yakınlarında yürüyüş halinde bulunan bir tabur saldırıya uğrar ve asilerce tutsak edilir. Ataklar hız kazanmıştır. Asiler 6-7 Haziran gecesi Zile'yi ele geçirirler. Zile kalesine çekilerek savunma yapan askerler ise erzak ve cephane bitince teslim olurlar. Haziran sonu gelmiştir. Asiler Boğazlayan'a baskın yaparlar. Amasya'da bulunan 5. Kafkas tümeni asiler üzerine gönderilir. Kılıç Ali Bey de Gaziantep bölgesinden çağrılır. Erzurum'dan Ankara'ya gelmekte olan bir Erzurum Milli Birliği ise asilerce alıkonur. Asilerin kovalanması ve yok edilmesi için uğraşılmaktadır ve bu durum Temmuz ortalarına kadar sürer. Yeni anda başlayan ayaklanma Orta Anadolu'nun öbür yerlerinde de kışkırtmalara neden olmuştur. Atatürk şöyle der: Çapanoğullarından Celal, Edip, Salih, Halit Beyler, Aynacıoğulları ve Deli Ömer çeteleri gibi bir takım eşkıyayı başlarına toplayarak 13 Haziran'da Yozgat yakınlarında Köhne Bıçak Merkezi'ni ele geçirerek ayaklandılar ve 14 Haziran'da da Yozgat şehrini ele geçirerek büyük bir bölgeye egemen oldular. Merkezi Sivas'ta olan 3. Kolordu Kuvvetleri ve o bölgede bıraktığımız milli kuvvetler yetmedi. Eskişehir'den Ethem Bey Birliği ve Bolu olaylarından İbrahim Bey Birliği de Yozgat bölgesine gönderildi. Yozgat bir dolaylarındaki ayaklananlar yok edildikten sonra oraya gönderilen birliklere öbür bölgelerde görev verildi. Ama bu olaylarda genellikle dinginlik oluşamadı. Tarih 7 Eylül 1920. Atatürk kişi adı ve yer bildirerek hain ayaklanmaları anlatmaya devam eder. Küçük Ağa, Deli Hacı ve Aynacıoğulları Zile yakınlarında Kara Nazım, Çopur Yusuf adlı bir takım serseriler adamlar da Erbaa yönündeyinden ayaklanırlar. Bu ayaklanmalara karşı 2. Gezginci Güçler adını alan İbrahim Bey Birliği Eskişehir'den tekrar Yozgat'a girer. Ulusal Birlikler ve Jandarma Kuvvetleri ile birleşen İbrahim Bey Birliği Maden, Alaca, Karamağara, Mecidözü bölgelerinde değişik gruplar halinde karıştırıcılık ve soygunculuk yapan asilleri kovaladı ve yok etti der Atatürk. Başarı elde edebilmek için 3 ay gerekmiştir. Güney bölgelerimizde de esaslı bir şekilde uğraştıran önemli ayaklanmalar devam etmektedir. Atatürk yine ismen sürdürür açıklamalarını ve şöyle der: Milli Aşireti Başkanları Mahmut, İsmail, Halil, Bahur, Abdurrahman Beyler güneyde düşmanlarla gizli ilişki ve bağlantı kurduktan sonra Siirt'ten Dersim dolaylarına kadar bütün aşiretlerin başkanı adını takınarak o bölgeye egemen ve baş olmaya kalkıştılar. O günkü ihanetin iç ve dış güçleri elle tutulur, gözle görülür genel gerçeklerdir. Yani günümüz siyasetçilerinin kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için dillere doladıkları iç ve dış güçlerle aynı değildir. Devam edelim. Fransızlar Urfa'yı ikinci kez ele geçirmek için Haziran başlarında yürüyüşe geçerler. Milli aşireti de Siverek yönünde ilerler. Bunlara karşı 5. Tümen görevlendirilir. Aşiret önce düşman bölgesine kaçar ancak hazırlanarak Ağustos sonunda 3000 atlı bedeveli ve 1000 kadar piyadeden oluşan bir kuvvetle geri döner. Viran şehir yakınlarına geldiklerinde aman dilemek için geldiklerini söyleyerek komutanları aldatırlar. Viran şehir düşer, telgraf hatları kesilir. Ancak 2 hafta sonra durum tersine dönecek ve kovalanan milli aşireti tekrar çöle kaçacaktır. Bu olaylar sürüp giderken Afyon bölgesinde Çopu Musa adında bir adam da millete askere gitmeme düşüncesini aşılamaktadır. Neticede Çopu Musa Çivril'i basacak ancak gönderilen kuvvetler karşısında kaçacak ve Yunan ordusuna katılacaktır. Acaba Çopu Musa ve benzeri adamlar bu yüzyılda hala keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin ve onların koruyuculuğuna soyunanların ataları mıdır diye sorarak devam edelim. Çopur Musa olayından önce bir karışıklık çıkartma girişiminde Konya'da oldu der Atatürk. Bu bir dernektir. Derneğin üyelerinin ileri gelenleri tutuklanmaya başlar. Tutuklanmakta olan kişiler halka da kışkırtarak silahlı bir toplantı yapma girişiminde bulunurlar. Halktan bazıları da silahlı olarak dışarıdan gelir ve ayaklanma başlar. Nutuk'taki bu bölüm Atatürk'ün şu sözleriyle sonlanır. Konya'da bulunan komutan elindeki kuvvetlerle yürekli davranarak ayaklananları dağıtmayı ve ön ayak olanları tutuklamayı ve kovalamayı başardı. Kurtuluş ve kuruluşun şehitlerini rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikaline kadar fiilen son sözün sahibi olan Çağlar Üste lider 100 yıl sonrası için de son söz sahibi olmalıdır. Neden? Nedenini 1937'de Romanya Dışişleri Bakanı Antonescu şerefine Ankara Palas'ta verilen ziyafette söylediklerini de bulabilirsiniz. Bu konuşmadan birkaç satırı paylaşarak yazımızı noktalayalım. Milletler gam ve keder bilmemelidir. Şeflerin vazifesi hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir. Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar mutsuzdur. Besbelli ki o adam bir şey birey sıfatıyla yok olacaktır. Herhangi bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve mutluluk ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir. Bu akıl, idrak ve şuur üçgeninden dilerim Türk milleti insanlık da yararlanır. Ruhun şad olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yazan Canan Murtezaoğlu.